Ayrım 4.
İyi düşündüm. Bir tek Ensanto'daki kızım var değil mi? Evet. Torunun olmadığını da söylemiştin bana değil mi? Evet. Beni sevdiğini de söylemiştin nasılsa. Evet. Öyleyse neden bizim eve gidip babamdan beni sana vermesini istemiyorsun? Öyle duygulandı ki doğrulup oturdu, yüzümü avuçlarının arasına aldı. Benim küçük oğlum olmayı ister misin? İnsan doğumundan önce babasını seçemez ama seçmek elimde olsaydı seni isterdim. Doğru mu bu sivrisinek? Yemin edebilirim, hem sonra evden de bir boğaz eksilir. Bir daha sövmeyeceğime, kıç bile demeyeceğime söz veriyorum. Pabuçlarını boyarım, kuşlarına bakarım, her zaman uslu otururum. Okulun en iyi öğrencisi olurum, her şeyi çok iyi yaparım. Ne diyeceğini bilemiyordu. Beni alabilsen evde herkes sevinçten çılgına dönerdi. Onlar için büyük bir rahatlık olurdu bu. Antonio ve Gloria'nın arasında bir kız kardeşim var. Kuzeyde bir yere verdiler. Okumak ve önemli biri olmak için çok zengin bir kuzenimizin yanına gitti. Sessizlik sürüp gidiyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Beni vermek istemezlerse satın alabilirsin. Babamın hiç parası yok. Beni satacağından eminim. Çok para isterse Bay Jacob'un dükkanında müşterilerine yaptığı gibi birkaç taksit de ödersin. Karşılık vermediğini görünce yeniden yanına uzandım. O da uzandı. Gözleri yaş içindeydi. Biliyor musun, seni ağlatmak istemiyordum. Hafif hafif saçlarımı okşadı. Bu değil çocuğum. Sorun bu değil. Basit bir oyunla hayat değiştirilemez. Ama şimdi başka bir şey önereceğim sana. Seni ailenden, ananla babandan büsbütün çekip alamam. Bunu yapmayı çok istediğim halde, hakkım yok çünkü. Ama şimdiye kadar seni bir oğul gibi seven ben, bundan böyle gerçekten oğlummuşsun gibi davranacağım sana. Sevinçle yerimde doğruldum. Doğru mu Portuga? Yemin edebilirim, senin her zaman dediğin gibi. Tek seyrek ve yalnızca aile içindekilere yaptığım bir şeyi yaptım. O iyilik dolu koca yüzünü öptüm. Sevgiyi oluşturan ufak tefek şeyler. Ve hiçbiri konuşmuyordu. Hem de üstlerine bile binemiyordun demek Portuga. Evet, oysa çocuktun değil mi? Evet, ama bütün çocuklarda sendeki gibi ağaçları anlama talihi yoktur. Hem bütün ağaçlarda konuşmayı sevmez. Sevgiyle güldü ve devam etti. Gerçek ağaç değildi bunlar, asmaydı. Sen sormadan anlatayım bari. Asmalar üzüm ağaçlarıdır. Sarmaşık gibi tırmanan bir çeşit büyük bağdır bunlar. Bağ bozumu zamanı çok güzel olurlar. Nasıl olduğunu bana anlattı. Ve üzümü ezerek yapılan şarap yeniden anlattı. Konuştukça bana pek çok şeyi en iyi biçimde anlatmayı başarıyordu. Edmund odayı kadar iyiydi. Daha çok anlat dedim. Hoşuna gidiyor mu? Çok. Elimden gelse seninle 852.000 kilometre hiç durmadan konuşurdum. Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz? Gider gibi yaparız. Sonra bana kışın kuruyup samana dönüşen otları ve peynirin nasıl yapıldığını anlattı. Peynir diyordu. Sözcükleri değiştiriyordu konuşurken. Ama bunu daha da güzel buluyordum. Sustu, derinden bir iç çekti. Yakın gelecekte oraya dönmek isterim. Sakin tatlı bir yerde yaşlılığımı beklemek isterim. Montreal yakınında Foldela'da, o güzelim Trás-os-Montes'inde. Geniş yüzü daha gergin ve hep pırıl pırıl olduğu halde Portuga'nın babamdan daha yaşlı olduğunu o güne kadar fark etmemiştim. Garip bir şey oldu duygularımda. Ciddi mi konuşuyorsun? O zaman sezdi hayal kırıklığımı. Aptal, buna daha çok zaman var. Belki oraya hayatımda bir daha dönmeyeceğim. Ya ben istediğim gibi olmam için o kadar uğraştım. Elimde olmadan gözlerim yaşlarla dolmuştu. Bazen benim de hayal kurabileceğimi kabul etmelisin. Ama hayalinde bana yer vermedin. Keyifle güldü. Ben sana bütün hayallerimde yer veriyorum Portuga. Tom Mix ve Fred Thompson'la yemyeşil geniş çayırlara doğru yola çıktığımda, fazla yorulmadan yolculuk edebilmen için sana bir post arabası tuttum. Gittiğim bütün yerlerde sen de varsın. Zaman zaman okulda kapıya bakıyorum ve senin görünüp bana günaydın diyeceğini düşünüyorum. Tanrım, hiç bu kadar sevgiye susamış bir küçük yürek görmedim. Ama biliyor musun, bana bu kadar bağlanman doğru değil. Mingin Ho'ya anlattıklarım bunlardı işte. Mingin Ho benden de beter bir gevezeydi. Doğru bu. İksururca babam olduğundan beri çocuklarına kanat gelen bir ana kuş gibi. Bütün yaptıklarımı beğeniyor ama kendine göre beğeniyor. Bu çocuk çok yükselecek diyen ötekiler gibi değil. Yükseleceğim ama Bangu'dan hiç çıktığım yok. Mingin Ho'ya sevgiyle bakıyordum. Sevginin ne olduğunu gerçekten keşfedeli beri bütün sevdiklerimi sevgiye boğuyordum. Biliyor musun Mingin Ho, 12 çocuğum ve ardından bir 12 çocuğum daha olsun istiyorum. Anladın mı? İlk 12'si hep çocuk kalacak, kimse de onları dövmeyecek. Ötekiler büyük insanlar olacaklar. Onlara soracağım, ne iş tutmak istiyorsun yavrum? Oduncu mu olmak istiyorsun? Peki, işte sana baltayla kareli gömlek. Sen bir sirkte hayvan eğiticisi mi olmak istiyorsun? Peki, işte sana kırbaç ve giysi. İyi ama Noel'de bu kadar çocukla ne yapacaksın? Ah şu Munginho, böyle bir anda hiç insanın sözü kesilir mi? Noel'de çok param olacak. Bir kamyon dolusu kestane ve fındık alacağım. Bol bol ceviz, incir ve kuru üzüm. O kadar çok oyuncakları olacak ki başkalarına verecekler. Yoksul komşu çocuklarına dağıtacaklar. Şimdiden sonra zengin olacağım. Piyangoda kazanmak istediğim büyük ikramiyeden de çok param olacak. Munginho'ya meydan okurcasına baktım. Böylece sözümü kesmesini başına kalkmış oluyordum. Bırak da arkasını anlatayım. Daha çok çocuk var. Peki sen kovboy olmak mı istiyorsun oğlum? İşte sana eğer ve kement. Mangaretiba'nın makinisti mi olmak istiyorsun? İşte sana kasketle düdük. Düdük niçin Zeze? Tek başına konuşmaktan kafayı üşütüyorsun. Totoca gelmiş yanıma oturmuştu. Dostça bir gülümsemeyle şeritler ve bira kapaklarıyla süslü şeker portakalı fidanımı seyrediyordu. Bir istediği vardı. Zeze, bana 400 reis borç verir misin? Hayır. Ama bu kadar paran var değil mi? Var. Nedenini bile sormadan bana bu parayı borç vermeyeceğini söylüyorsun değil mi? Tras on Montes'e gidebilmek için çok zengin olmak istiyorum. Bu da nesi şimdi? Söylemem. Öyleyse kendine sakla. Kendime saklıyorum ve sana 400 reis borç vermiyorum. Sen sıçan gibi beceriklisin, iyi nişanlarsın. Yarın bilye oynar satabileceğin kadarını kazanırsın. Birkaç dakikada da 400 reisini geri alabilirsin. Yine de sana 400 reis borç vermememe engel değil bu. Benimle kavga etmeye de kalkma. Uslu uslu oturmak istiyorum. Kimseyle ilgilendiğim yok. Kavga etmek istemiyorum ama sen benim en sevdiğim kardeşimsin ve şimdi kalpsiz bir canavar olmuşsun. Ben canavar değilim. Kalpsiz bir mağara adamıyım. Ne? Bir mağara adamı. Edmundo dayı bana bir dergideki fotoğrafını gösterdi. Elinde kalın bir sopasıyla kıllı bir adamdı fotoğraftaki. Mağara adamı dünyanın ilk çağlarında yaşayan mağaralarda oturan şey mağaralarında. Nem, nem, nem, bilmem ne işte. Adını ezberleyemedim. Çünkü yabancı ve çok karışık bir attı. Edmundo dayının kafana bu kadar saçmalık sokmaması gerekir. Hadi veriyor musun parayı? Bilmem bu kadar paran var mı? Pışık, pabuç boyamaya çıktığımızda sen bir şey kazanamadığın zaman ben kazancımı ikiye bölmüyor muyum Zeze? Yorulduğun zaman sandığını taşımıyor muyum? Doğruydu. Totoca bana çok seyrek kötü davranırdı. Sonunda bu parayı ona borç vereceğimi biliyordum. Verirsen sana iki harika şey anlatırım dedi. Ses çıkarmadım. Portakal fidanının benim demir hindi ağacımdan çok daha güzel olduğunu da söylerim. Söyler misin bunu? Söyledim bile. Elimi cebime attım ve bozuklukları salladım. Ya öbür iki şey? Biliyor musun Zeze, yoksulluğumuz artık sona erecek. Babam Santo Alexio fabrikasında idare amirliği buldu. Yeniden zengin olacağız. Sevinmedin mi? Elbette, babam adına sevindim. Ama Bangu'dan ayrılmak istemiyorum. Dindinhay'la kalırım. Buradan ancak Trason Montes'e gitmek için ayrılırım. Anlıyorum, bizimle gelmektense Dindinhay'la kalmayı ve her ay bir müsil almayı yeğliyorsun, öyle mi? Evet, ama nedenini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Peki, ikincisi? Burada söyleyemem, duymaması gereken biri var. Onunla kulübenin yanına kadar gittim, bu önleme karşın alçak sesle konuştu. Seni uyarmam gerek Zeze, alışman için. Belediye yolları genişletecek, lağım akıtan bütün hendekler kapatılacak, bahçenin bu ucu da gidecek. Ne önemi var? Sen ki çok zekisin, anlamadın mı? Yolu genişletmek için burada ne varsa ortadan kaldıracaklar. Bana şeker portakalı fidanımın yerini gösterdi. Ağlamak üzereydim. Yalan söylüyorsun değil mi Tot Hoca? Böyle üzülmene gerek yok, daha çok zaman var. Parmaklarım cebimdeki paraları sinirli sinirli sayıyordu. Doğru söylemedin değil mi Tot Hoca? Söyledim, gerçek bu. Erkek değil misin sen canım? Öyle. Ama gözyaşları yanaklarıma utanmasızca akıyordu. Yalvararak kardeşimin karnına yapışıyordum. Benimle birlik olursun değil mi Tot Hoca? Savaşmak için bir sürü insan bulurum. Kimse küçük portakal fidanımı kesemez. Tamam, onlara engel oluruz. Şimdi parayı veriyor musun? Ne yapacaksın? Bangu sinemasına giremeyeceğine göre bir Tarzan filmi oynuyor. Ben gider görürüm, sana sonra anlatırım. Gözlerimi gömleğimin eteğiyle silerek cebimden 500 reis çıkarıp verdim. Üstü kalsın, şekerleme alırsın. Şeker portakalı fidanımın yanına döndüm. Canım konuşmak istemiyordu. Tarzan filmini düşünüyordum. Önceki gün görmüştüm filmi. Daha önce Portugal'a sözünü etmiştim filmin. Gitmek mi istiyorsun? Gitmek isterdim ama Bangu sinemasına giremem. Nedenini anımsadı, güldü. Küçük kafanda kötü şeyler kurmuyorsun ya. Yemin ederim Portugal, ama bir büyük benimle gelirse bir şey söylemeyeceklerini sanıyorum. Ya o büyük ben olursam, bunu mu istiyorsun? Yüzüm sevinçle aydınlandı ama çalışmam gerek yavrum dedi. Bu saatte hiçbir yerde hiç kimse olmaz. Oturup gevezelik edeceğine ya da otomobilinde uyuklayacağına gel. Tarzan'ın leoparlarla, timsahlarla, gorillerle nasıl boğuştuğunu gör. Kim oynuyor biliyor musun? Frank Merrill. Hala kararını verememişti. Sen küçük bir şeytansın, her şeye bir kurt buluyorsun. Saat daha iki, nasılsa çok zenginsin Portugal, bugün de çalışma. Peki gidelim ama yürüyerek gideceğiz, arabayı olduğu yerde bırakacağım. ve sinemaya gittik. Ama gişedeki genç kız beni bir yıl süreyle sinemaya sokmamak için kesin emir aldığını söyledi. Sorumluluğunu ben üstleniyorum. Eskiden de o, şimdi uslandı, dedi Portuga. Kız bana baktı, gülümsedim. Parmaklarımın ucuna bir öpücük kondurdum ve ona doğru üfledim. Bana bak Zeze, yaramazlık yaparsan işimden olurum, dedi. Munginho'ya anlatmak istemediğim buydu ama fazla dayanamadım ve sonunda ona anlattım. Mangaratiba. Öğretmenimiz Cecil yapayım bir cümle ama kendi bulduğu bir cümleyi yazmak için kara tahtaya gelmek isteyen olup olmadığını sorunca hiçbir öğrenci yerinden kımıldamadı. Ben bir şey düşündüm ve parmağımı kaldırdım. Gelmek mi istiyorsun Zeze? Sıramdan çıktım, onun sözleriyle gururlanarak kara tahtaya yürüdüm. Gördünüz mü sınıfın en küçüğü, dedi. Kara tahtanın yarısına bile yetişemiyordum. Tebeşiri aldım, aşağılarda bir yere özenle yazdım. Birkaç gün sonra tatile gideceğiz. Yanlış olup olmadığını anlamak için ona bakıyordum. Gülümsüyordu, hoşnuttu. Ve masanın üzerinde boş bir bardak vardı. Boş ama onun söylediğine göre içinde her zaman hayali bir gül bulunan bardak. Belki Bayan Cecilia Payne çirkin olduğu için kimse ona çiçek getirmiyordu. Yine de başarımdan hoşnut sırama döndüm. Ayrıca tatile girdiğimizde Portugal'a birçok gezinti yapacağım için de sevinçliydim. Daha sonra başkaları da bir takım cümleler yazmaya karar verdiler ama kahraman bendim. O sırada biri sınıfa girmek için izin istedi. Geç kalanlardan da bu. Jeronimo'ydu. Çok telaşlı geldi ve tam arkama oturdu. Kitaplarını gürültüyle bıraktı ve yanındakilere bir şey anlattı. Dikkat etmedim. Bilgin olmak için iyi çalışmaya kararlıydım. Ama alçak sesle yapılan konuşmanın bir sözcüğü dikkatimi çekti. Jeronimo Mangaratiba'dan söz ediyordu. Otomobile mi çarpmış? Evet, Bay Manuel Valadares'in büyük otomobiline. Elim ayağım kesildi, arkaya döndüm. Ne diyorsun? Mangaratiba Kızılderililer sokağındaki geçitte Portekizlinin arabasına çarpmış. Bunun için geç kaldım. Tren otomobili paramparça etmiş. Orası insandan geçilmiyor. Rarenjo itfaiyelerini bile çağırmışlar. Soğuk terler dökmeye başlamıştım, gözlerim buğulanmıştı. Jeronimo yanımdakinin sorularına karşılık vermeye devam ediyordu. Ölüp ölmediğini bilmiyorum, çocukların yaklaşmasına izin vermiyorlardı. Farkına varmadan ayağa kalktım, bir kusma isteği içimi vuruyordu. Bedenim soğuk bir terle kaplıydı, sıramdan çıktım, kapıya doğru yürüdüm. Herhalde bembeyaz kesilen suratımdan ürküp yanıma yaklaşan Bayan Cecilia Payne'in yüzünü bile fark etmedim. Ne var Zeze? Ama karşılık verecek durumda değildim. Gözlerim yaşlarla doluyordu. Sonra iyice aklım başımdan gitti, koşmaya başladım ve müdürenin odasına uğramayı bile düşünmeden koşmayı sürdürdüm. Sokağa çıktım. Rio São Paulo yolunu unuttum, her şeyi unuttum. Koşmaktan ve oraya varmaktan başka şey düşünmüyordum. Yüreğim midemden de çok ağrıyordu. Hiç durmadan Kızılderililer sokağı boyunca koştum. Pastanenin önüne vardım. Jeronimo'nun yalan söyleyip söylemediğini anlamak için arabalara bir göz attım. Evet, bizim arabamız yoktu. Bir inilti koyverdim ve yeniden koşmaya başladım. Bay Ladislo'nun güçlü kolları beni durdurdu. Nereye gidiyorsun Zeze? Gözlerimden yağmur gibi yaş akıyordu. Oraya gidiyorum. Gitmemelisin. Kollarından kurtulamadan deli gibi develendim. Sakin ol yavrum, seni bırakmam. Demek Mangaratiba öldürdü onu. Hayır, can kurtaran geldi bile. Yalnız otomobil çok kötü halde. Yalan söylüyorsunuz Bay Ladislo. Neden yalan söyleyecekmişim? Trenin otomobili ezdiğini sana söylemedim mi? Kendisi hastanede, ziyaret kabul edebilecek duruma gelince seni ona götürürüm, söz veriyorum. Şimdi gel de bir şey iç. Bir mendil çıkarıp terimi sildi. Biraz kusmak istiyorum. Duvara dayandım, alnımı tuttu. Biraz daha iyi misin Zeze? Başımla evetledim. Seni evine götürmemi ister misin? Başımla istemediğimi belirtip ağır ağır ne yapacağımı şaşırmış bir halde uzaklaştım. Bütün gerçeği biliyordum. Mangaratiba asla bağışlamazdı. Trenlerin en güçlüsüydü. İki kez daha kustum ve kimsenin artık benimle ilgilenmediğini gördüm. Yeryüzünde kimse kalmamıştı. Okula dönmedim. Yüreğimin beni götürdüğü yere gidiyordum. Zaman zaman hıçkırıklara boğuluyor, yüzümü önlüğüme siliyordum. Bir daha hiç göremeyecektim Portugam'ı. Hiç. Gitmişti. Ve yürüyor yürüyordum. Kendisine Portuga dememe ve yarasalık yapmama izin verdiği yerde duruyordu. Bir ağaç gövdesine oturdum ve alnım dizlerimde tortop oldum. Birden içimden büyük bir başkaldırı yükseldi. Kötüsün küçük İsa. Ben ki bu kez benim için Tanrı olarak doğacağına inanıyordum, bana bunu yaptın demek. Neden beni de öbür çocukları sevdiğin gibi sevmiyorsun? Uslu durdum, kavga etmedim, derslerime çalıştım, sövmedim. Kıç bile demedim. Neden bana bunu yaptın? Küçük İsa, küçük portakal fidanımı kesecekler. Kızmadım. Yalnızca biraz ağladım ama şimdi... Yeni bir gözyaşı yağmuru, Portugam'ın geri gelmesini istiyorum. Küçük İsa, bana Portugam'ı geri vermelisin. Derken çok tatlı, çok yumuşak bir ses yüreğimle konuştu. Üzerinde oturduğum ağacın acıma dolu sesi olmalıydı bu. Ağlama küçük çocuk, o göklerde. Hava kararırken gücüm kalmamıştı. Kusacak ve ağlayacak halim bile yoktu. Tot Hoca beni bayan Helena Villas Boas'ın evinin önünde bir basamakta otururken buldu. Benimle konuştu, ona bir iniltiyle karşılık verdim. Nem var Zeze, konuş benimle. Ama ben alçak sesle inlemeye devam ediyordum. Tot Hoca elini alnıma koydu. Ateşten yanıyorsun, nem var Zeze, benimle gel eve gidelim. Yavaş yavaş yürümene yardım ederim. İki inilti arasında konuşabildim. Bırak beni Tot Hoca, bir daha o eve gitmeyeceğim. Hadi gel, orası bizim evimiz. Artık benim evim yok, her şey bitti. Ayağa kalkmama yardım etmek istedi ama hiç gücümün kalmadığını gördü. Kollarını boynuma dolayarak kucakladı beni. Eve gittik, beni yatağıma yatırdı. Jandira, Gloria, nerede bunların hepsi diye bağırmaya başladı. Alaetlerde gevezelik eden Jandira'yı buldu. Jandira, Zeze çok hasta. Jandira homurdanarak eve geldi. Yine bir numara olmalı, esaslı bir kötek. Ama Tot Hoca çok düşünceli girmişti odaya. Hayır Jandira, bu kez çok hasta, ölecek. Hiçbir şey yutmak istemeden 3 gün 3 gece geçirdim. Ateş beni yiyip bitiriyordu. Yiyecek ya da içecek bir şey vermek istediklerinde kusmaya başlıyordum. Zayıflıyordum. Kımıldamadan saatler boyu duvara bakıyordum. Çevremde konuşulduğunu işitiyordum. Her şeyi anlıyor ama karşılık vermek istemiyordum. Konuşmak istemiyordum. Göklere uçmaktan başka isteğim yoktu. Gloria odasını değiştirmişti, gecelerini yanımda geçiriyordu. Işığı söndürmelerine izin vermiyordu, herkes çok iyiydi. Dindin habili gelip bizimle birkaç gün geçirdi. Tot Hoca iyice açılmış gözlerle saatlerce yanımda duruyor, zaman zaman benimle konuşuyordu. Doğru değildi Zeze, bana inanman gerek, seni üzmek için söyledim, yol genişletilmeyecek hiçbir şey. Ev sessizlik içindeydi, ölümün kadifeden ayakları gezinir gibi. Gürültü yapılmıyor, herkes alçak sesle konuşuyordu. Annem aşağı yukarı bütün gece yanımda kalıyordu. Ve ben onu düşünüyordum, kahkahalarını, konuşmalarını. Dışarıdaki cırcır böcekleri bile sakalının çıkardığı hırt hırt sesini taklit ediyorlardı. Onu düşünmekten kendimi alamıyordum. Şimdi acının ne olduğunu gerçekten biliyordum. Ayağını bir cam parçasıyla kesmek ve eczanede dikiş attırmak değildi bu. Acı insanın birlikte ölmesi gereken şeydi. Kollarda başta en ufak güç bırakmayan, yastıkta kafayı bir yandan öbür yana çevirme cesaretini bile yok eden şeydi. Durum kötüye gidiyordu. Kemiklerim derimden fırlamıştı. Doktor çağrıldı. Doktor Folhaber geldi. Beni muayene etti. Kararını vermekte gecikmedi. Bu bir şok. Şiddetli bir vurgun. Ancak bu şoku atlatırsa yaşayacaktır. Gloria doktorla birlikte dışarı çıktı ve durumu ona anlattı. Gerçekten bir şok bu doktor. Şeker portakalı fidanını keseceklerini öğreneli beri böyle. Öyleyse bunun doğru olmadığına ona inandırmak gerek. Şimdiye kadar bütün yolları denedik ama inanmıyor. Onun için portakal fidanı bir insan. Çok garip, çok duyarlı ve erken gelişmiş bir çocuk. Her şeyi işitiyor ve yaşamak istememeye devam ediyordum. Göklere uçmak istiyordum. Oysa hiçbir canlı oraya gitmiyordu. İlaçlar satın alındı, kusmalarım kesilmiyordu. O sıra çok güzel bir şey oldu. Bütün sokak beni görmek üzere harekete geçti. Şeytanın ta kendisi olduğum unutuldu. Bay yoksulluk ve açlık bana bir pasta getirdi. Nija Ejoni'ye yumurta getirdi ve kusmalarımın kesilmesi için karnımın üzerine okudu, üfledi. Bay Polo'nun oğlu ölüm halinde diye fısıldaşıyorlardı. Bu arada güzel şeyler de söylüyorlardı bana. Çabuk iyileşmelisin Zeze, sen ve haşarlıkların olmayınca sokak öyle iç karartıcı ki. Bayan Cecilia Payne beni görmeye geldi, çantamla birlikte çiçek getirdi. Bunun da yeniden gözlerimi yaşartmak gibi bir etkisi oldu. Sınıftan çıkışımı gördüğünü anlatıyordu, bundan başka bildiği yoktu. Ama gerçekten en iç paralayıcı olay Bay Arivaldo'nun gelişiydi. Sesini tanıdım ve uyur gibi yaptım. Burada uyanmasını bekleyin efendim. Oturdu ve Gloria ile konuşmaya başladı. Bakın küçük hanım, evinizi bulana kadar bütün mahalleyi koşarak dolaştım, soluk durdum. Uzun uzun burnunu çekti. Benim küçük dostum ölemez, hayır, onu bırakmamak gerek küçük hanım. Şarkı sözlerimi size getiriyordu değil mi? Gloria güçlükle karşılık verebiliyor, adamcağız konuşuyordu. Bu zavallı küçüğün ölümüne engel olmak gerek. Başına bir felaket gelirse bu uğursuz mahalleye bir daha uğramayacağım. Odaya girince yatağın yanına oturdu ve elini yanağıma yapıştırdı. Dinle Zeze, iyileşmen ve yine benimle birlikte şarkı söylemen gerek. Sensiz pek bir şey satamadım. Herkes seni soruyor. Hey Adivoldi, nerede küçük kanaryan diyorlar. İyileşeceğine söz veriyorsun değil mi? Söz veriyor musun? Gözlerim bir kez daha yaşlarla dolacak gücü buldu. Bunu görünce Gloria, Bay Arivaldo'yu dışarı çıkardı. Heyecanlanmamam gerekiyordu çünkü. Daha iyiye gidiyordum. Sonunda bir şeyler yutup midemde tutabildim. Ama aynı şeyi yeniden düşündüğümde ateşim çıkıyor, ürpertiler ve soğuk terlerle birlikte kusmalar yeniden başlıyordu. Zaman zaman Margaritiba'nın fırlayıp onu ezdiğini görmekten kendimi alamıyordum. Küçük İsa'dan hiçbir şey duymamış olmasını diliyordum. Gloria geliyor ve elini alnımda gezdiriyordu. Ağlama Gum, bütün bunlar geçecek. İstersen Hint kirazımı sana veririm. Yalnız senin olur, bir daha kimse ona dokunamaz. Ama dişleri dökülmüş, meyve bile veremeyen yaşlı bir Hint kirazı ne işime yarardı? Küçük şeker portakalı fidanın bile yakında, çok yakında tılsımlı gücünü yitirecek, bütün benzerleri gibi bir ağaç olacaktı. Kuşkusuz fırsat verirlerse zavallıya. Bazıları için ölmek kolaydı, uğursuz bir trenin gelmesi yetiyordu, tamamdı bu iş. Ama benim için göklere uçmak ne kadar güçtü. Herkes engel olmak için bacaklarımı tutuyordu. Gloria'nın iyiliği ve bağlılığı beni biraz konuşturmayı başarabiliyordu. Babam bile geceleri sokağa çıkmaz oldu. Ve Tot Hoca vicdan azabından öyle zayıfladı ki Jandira sonunda onu payladı. Bir hasta yetmiyor mu Antonio? Neler hissettiğimi anlamak için benim yerimde olmalısın. Bunu ona ben anlattım. Uyuduğum zaman bile başını karnıma yaslamış ağladığını hissediyorum. Hem ne ağlamak. Herhalde sen de ağlamayacaksın, şimdi koca çocuksun. Üstelik o yaşayacak. Git de bana yoksulluk ve açlıktan bir kutu süt al. Parasını ver öyleyse. Babama veresiyeyi kesti. Güçsüzlük beni sürekli bir uyku halinde tutuyordu. Günle geceyi ayıramaz olmuştum. Ateş düşüyordu, titremelerimin arası da uzamaya başlıyordu. Gözlerimi açıyor, alacakaranlıkta benden uzaklaşmayan Gloria'yı buluyordum. Salıncaklı koltuğu odaya getirmişti. Sık sık da yorgunluktan uyuyakalıyordu. Godio, akşam oldu mu? Neredeyse şekerim. Pencereyi açar mısın? Başını ağrıtmaz mı? Sanmıyorum. İçeri ışık giriyor ve mavi bir gökyüzü parçası görünüyordu. Gökyüzüne baktım, yeniden ağlamaya koyuldum. Bu da neyse Zeze, küçük İsa'nın senin için yaptığı böyle güzel bir gökyüzü. Sabah söyledi bunu bana. Gökyüzünün benim için ne anlama geldiğini anlayamazdı. Bana yaklaşıyordu, ellerimi tutuyor, avutmaya çalışarak konuşuyordu. Yüzü zayıf ve yorgundu. Biliyor musun Zeze, yakında düzeleceksin. Uçurtma uçuracak, dağlar gibi bilye ütecek, ağaçlara tırmanacak, Munginho'nun üzerinde atçılık oynayacaksın. Yeniden o şarkı söyleyen, bana şarkı sözleri ve bir sürü güzel şey getiren çocuk olmanı istiyorum. Bizim sokakta oturanların ne kadar üzgün olduğunu gördün. Herkes senin canlılığını, neşeni arıyor. Ama biraz çaba göstermelisin. Yaşamak, yaşamak ve yaşamak. Görüyorsun Godio, hiç yaşama isteğim yok artık. İyileşirsem kötü bir çocuk olacağım. Anlayamazsın sen, artık uslu durmama değecek kimsem kalmadı. Çok uslu olman da gereksiz, çocuk ol, o her zamanki küçük çocuk. Niçin Godio, herkes beni dövsün diye mi, herkes beni azarlasın diye mi? Yüzümü avuçları arasına aldı ve kararlı bir sesle konuştu. Dinle Gum, bir şeye yemin ederim, iyileştiğinde kimse, hiç kimse, Tanrı bile sana elini sürmeyecektir. Bunu yapmak için önce cesedimin üzerinden geçmeleri gerekir, bana inanıyor musun? Olumlu bir hım sesi çıkardım. Ceset nedir? İlk kez büyük bir sevinç Gloria'nın yüzünü aydınlattı, gülmeye koyuldu. Karmaşık sözcüklerle ilgilenirsem bunu yeniden yaşamak istemeye başladığımın belirtisi olduğunu biliyordu. Ceset ölümle ölüyle aynı şey, ama şimdi bundan söz etmeyelim, sırası değil. Sözünü etmemenin daha iyi olacağını biliyordum ama onun günlerdir bir ceset olduğunu düşünmekten de kendimi alamıyordum. Gloria benimle konuşmayı sürdürüyor, bir sürü söz ediyordu. Ne var ki ben şimdi de o iki kuşu düşünüyordum. Muhabbet kuşunu ve kanaryayı. Ne yapmışlardı onları? Orlando Cabello de Fogo'nun ispinozu gibi belki onlar da üzüntüden ölecekti. Belki özgürlüklerini kavuşturmak için kafeslerinin kapısını açmışlardı. Ama bu da onları öldürmek gibi bir şey olurdu. Çünkü uçmayı unutmuşlardı artık. Çocuklar sapanla vurana kadar portakal ağaçlarının üzerinde hareketsiz aptal aptal duracaklardı. Rengarenk kuşlarını besleyecek parası kalmayınca Zico kafes kapılarını açmış ve tam bir kıyım olmuştu. Bir tek kuş bile çocukların taşlarından kendini kurtaramamıştı. Evde hayat yeniden olağan akışını sürdürmeye başladı. Yeniden her yanda gürültüler işitildi. Annem işine dönmüştü. Salıncaklı koltuk salonda her zamanki yerine konmuştu yeniden. Yalnız Gloria görevi başından ayrılmıyordu. Beni ayağa kalkmış görmedikçe de uzaklaşmayacaktı. İç şu çorbayı Gum, Jandira sana bunu yapmak için siyah tavuk kesti, bak ne güzel kokuyor. Ve kaşıktaki çorbayı üflüyordu. İstersen benim gibi yap, ekmeğini kahvene batır ama içerken gürültü çıkarma, yakışıksız bir şey bu. Hadi Gum, ne oluyor, şimdi de siyah tavuğu kestikleri için ağlayacak değilsin herhalde. Kartlaşmıştı, öyle kartlaşmıştı ki artık yumurtlamıyordu. Sonunda oturduğum yeri keşfettin. Hayvanat bahçesinde kara bir panter olduğunu biliyorum ama ondan daha vahşi bir başka panter satın alacağız. Seni kaçak seni, bu kadar zamandır neredeydin? Godio, şimdi içirme, içersem yeniden kusmaya başlayacağım. Daha sonra verirsem içer misin? Bunun üzerine kendimi tutamadığım cümle ağzımdan çıkıverdi. Uslu duracağıma, bir daha kavga etmeyeceğime, hiç sövmeyeceğime, kıç bile demeyeceğime söz veriyorum. Ama hep senin yanında kalmak istiyorum. Yeniden Munginho'yla konuştuğumu sandıklarından bana acımayla baktılar. Önce pencerede belli belirsiz bir hışırtıydı. Sonra cama biri vurmaya başladı. Dışarıdan çok tatlı bir ses geliyordu. Zeze, yerimden kalktım, başımı pencerenin tahtasına dayadım. Kim o? Benim, aç. Gloria'yı uyandırmamak için gürültü yapmamaya çalışarak tokmağı çevirdim. Karanlıkta bir mucizeye benziyordu bu. Munginho koşumlarıyla pırıl pırıldı. İçeri girebilirsin ama gürültü etme. Gloria uyanabilir. Uyandırmayacağımdan emin olabilirsin. Odaya atladı ve ben yatağıma döndüm. Baksana kimi getirdim. O da ziyaretine gelmek istedi. Kolunu uzattı, gümüşsü bir kuş gördüm. İyi seçemiyorum Munginho. Dikkatle bak, şaşırtıcı bir şeyle karşılaşacaksın. Onu gümüş tüylerden koşumlarla donattım. Güzel değil mi? Luciano, ne güzelsin. Hep böyle olman gerek. Kalifa Stork'un hikayesindeki gibi bir şahin sanmıştım seni. Heyecanla başını okşadım. İlk kez çok yumuşak olduğunu ve yarasaların bile sevilmekten hoşlandığını hissettim. Fark etmediğim bir şey var, iyi bak. Olduğu yerde döndü. Tom Mix'in mahmuzlarını taktım. Ken Maynard'ın şapkasını giydim. Fred Thompson'ın iki tabancası da bende. Richard Talmalt'ın kayışı ve çizmeleri de. Üstüne üstlük Bay Arivaldo çok sevdiğin kareli gömleğini ödünç verdi. Hiç bu kadar güzel bir şey görmedim bugün. Ho, bütün bunları nasıl buldun? Bana ödünç vermeleri için senin hasta olduğunu öğrenmeleri yetti. Hep bu kılıkta kalamaman ne kötü. Kendisini bekleyen sonu bilip bilmediğini düşünerek Munginho'ya bakıyordum. Ama bir şey söylemedim. O sırada yatağın kıyısına oturdu. Gözleri tatlılık ve kuşkuyla dolup taşıyordu. Yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Ne var X kuruca dedi. Ama X kuruca sensin Munginho. Öyleyse sen X kurucin hasın. Sevgimi ancak sana bana söylediğin sevgi sözleriyle anlatabilirim. Başka şeylerle değil. Böyle konuşma. Doktor ağlamamı ve heyecanlanmamı yasakladı. Ben de ağlamanı istemiyorum zaten, tam tersine. Seni çok aradığım, seni yeniden neşeli, sağlıklı görmek istediğim için geldim. Hayatta her şey geçer. Seni gezmeye götürmek için geldim. Geliyor musun? Çok güçsüzüm. Biraz temiz hava iyi gelir ama pencereden atlamana yardım edeceğim. Ve dışarı çıktık. Nereye gidiyoruz? Kanalizasyonların üzerinde dolaşacağız. Ama Baron de Capenama sokağından geçmek istemiyorum. Bir daha geçmek istemiyorum oradan. İyi ya, biz de kanal sokağını sonuna kadar izleriz. Munginho boşluğu yaran bir at olmuştu. Luciano omuzumda dengeli duruyordu. Kanalizasyonlara vardığımızda Munginho koca koca borular üzerinde dengemi yitirmemem için elimi tuttu. Güzeldi bu. Bir delik olan yerde su çeşme gibi fışkırıyor, bizi ıslatıyor, tabanlarımızı gıdıklıyordu. Biraz başımın döndüğünü hissediyordum ama Munginho'nun bana ilettiği dirlik iyi olduğum izlenimini uyandırıyordu. Hiç değilse kalbim normal, korkusuz atıyordu. Ansızın uzaktan bir düdük sesi geldi. İşittin mi Munginho? Bir tren sesi. Bu arada bir de garip gürültü yaklaşıyordu. Yeni düdük sesleri sessizliği deldi geçti. Ve dehşet beni felce uğrattı. Gelen o Munginho, Mangaratiba, katil. Rayların üzerindeki tekerleklerin gürültüsü ürkütücü bir biçimde büyüyordu. Çık şuraya Munginho, çabuk çık Munginho. Parlak mahmuzları yüzünden Munginho bir türlü boruların üzerinde dengeli durmayı başaramıyordu. Çık Munginho, elini ver bana, seni öldürmek istiyor, seni ezmek istiyor, seni parça parça etmek istiyor. Munginho borunun üzerine çıkmıştaki uğursuz tren düdük çalarak ve kara bir bulut üfleyerek yanımızdan geçti. Katil, katil! Tren rayların üzerinde son hızla ilerlemeye devam ediyor, kahkahalarla kesilen sesi bize kadar geliyordu. Benim suçum değil, benim suçum değil, benim suçum değil, benim suçum değil. Evin bütün ışıkları yanmıştı. Yarı uykulu yüzler odama daldı. Bir karabasandı. Annem beni kollarına almıştı. Bir düşten başka şey değildi yavrum, bir karabasan. Gloria Lala'ya anlatırken yeniden kusmaya başladım. Katil diye bağırmasına uyandım. Öldürmekten, ezmekten, parça parça etmekten söz ediyordu. Tanrım, ne zaman bitecek bütün bunlar? Birkaç gün sonra her şey bitti. Yaşamaya hükümlüydüm, yaşamaya. Bir sabah Gloria güler yüzle içeri girdi. Yatakta oturmuş büyük bir hüzünle hayatı seyrediyordum. Bak Zeze. Parmakların arasında küçük bir beyaz çiçek tutuyordu. Munginho'nun ilk çiçeği dedi. Yakında büyük bir portakal ağacı olacak. Portakallar vermeye başlayacak. Beyaz çiçeği okşadım. Her ne için olursa olsun ağlamayacaktım bir daha. Munginho bu çiçekle bana veda etmeye çalışsa, gerçeklerin ve acımın dünyasına geçmek üzere hayallerimin dünyasından ayrılsa bile ağlamayacaktım. Şimdi biraz püre yiyeceksin. Yine dünkü gibi evde küçük bir gezinti yapacağız. Hemen geliyorum. O sıra Kral Louis yatağıma çıktı. Şimdi yanıma gelmesine izin veriyorlardı. Önceleri etkilenmesini istememişlerdi. Zeze, ne var küçük kralım benim? Gerçekten tek kral oydu. Ötekiler yani sinek, karo, kupa, maça kralları, oyuncuların parmaklarıyla kirlenmiş görüntülerden başka şeyler değildi. Ve öbürü, gerçekten bir kral olmayı başaramamıştı. Zeze, seni çok seviyorum. Ben de senin sevgili küçüğüm. Bugün benimle oynar mısın? Evet, bugün seninle oynayacağım. Ne yapmak istiyorsun? Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Sonra da Avrupa'ya, daha sonra da Amazon ormanlarına gidip Mugenhoy'la oynamak istiyorum. Çok yorgun değilsen bunların hepsini yaparız. Kahve içtikten sonra Gloria'nın mutlu bakışları önünde el ele tutuşup bahçenin ucuna doğru yürüdük. Kümese varmadan geriye döndüm ve ona bir veda işareti yaptım. Gözlerinden mutluluk taşıyordu. O garip gelişmişliğimle yüreğimden geçenleri kestiriyordum. Hayallerine döndü. Sana şükürler olsun Tanrım. Zeze, kara panter nerede? Nesnelere inanmadan her şeye yeniden başlamak güçtü. Gerçekten var olan şeyleri ona söylemek istiyordum. Küçük budala, kara panter hiçbir zaman olmadı. Çorbasını içtiğin kart bir siyah tavuktan başka bir şey değildi o. İki aslandan başka bir şey yok Louis. Kara panter Amazon ormanlarına tatile gitti. Hayallerini olabildiğince uzun süre korumak daha iyiydi. Küçükken ben de aynı şeylere inanırdım. Küçük kral gözlerini iri iri açtı. Şurada, şu ormanda mı? Hayır, korkma, çok uzaklara gitti. Dönmek istese de yolunu hiç bulamayacak. Acı acı gülümsedim. Amazon ormanı yarım düzine kadar dikenli ve düşman portakal ağacından oluşuyordu. Biliyor musun Louis, Zeze çok güçsüz, dönmek gerek. Yarın daha iyi oynarız, teleferik oyunu oynarız, ne istersen oynarız. Başını salladı ve benimle ağır ağır geri döndü. Gerçeği anlayamayacak kadar küçüktü daha. Irmağın Amazon'un yanına gitmek istemiyordum. Tılsımından yoksun bugün hoyu seyretmek istemiyordum. Louis, o beyaz çiçeğin vedalaşmamız olduğunu bilmiyordu. Çok yaşlı bir ağaç. Haber doğrulandığında hava iyice kararmamıştı. Evimizin ve ailemizin üzerine bir huzur bulutu gelip çöreklenmişti sanki. Babam elimi tuttu ve herkesin önünde beni dizlerine oturttu. Başımın dönmemesi için koltukta hafif hafif sallanıyordu. Her şey bitti yavrum, bir gün sen de baba olacaksın. Bir erkeğin hayatındaki bazı anların ne kadar acı olduğunu sen de keşfedeceksin. Sanki her tuttuğu elinde kalıyor insanın. Bu da büyük bir umutsuzluğa yol açıyor. Ama bitti artık, baban Santo Alexo fabrikası idari amirliğine atandı. Noel gecesi pabuçların artık hiç boş kalmayacak. Sustu, o da bunu hayatının sonuna kadar hiç unutmayacaktır. Çok yolculuk edeceğiz. Annenin çalışması gerekmeyecek, ablalarının da. Üzerinde Kızılderili resmi olan madalyon hala sende mi? Ceplerimi karıştırdım, madalyonu buldum. Çok iyi, başka bir saat alıp madalyonu ona takacağım. Bir gün saat senin olacak. Portuga, karborundum nedir biliyor musun? Ve babam konuşuyor, konuşuyordu, hiç durmadan. Yanağıma değen sakallı yanağı canımı acıtıyordu. Yıpranmış gömleğinden gelen koku midemi bulandırıyordu. Dizlerinden aşağı kaydım, mutfak kapısına kadar gittim. Basamağa oturdum, bahçedeki ışıkların sönmesini seyrettim. Yüreğim öfkesiz baş kaldırmıştı. Beni dizlerine oturtan bu adam ne istiyor? Benim babam değil o, benim babam öldü. Mangaratiba onu öldürdü. Babam arkamdan gelmişti, yeniden gözlerimin yaşlarla dolu olduğunu gördü. Benimle konuşmak için neredeyse diz çöktü. Ağlama yavrum, çok büyük bir evimiz olacak. Tam arkasından gerçek bir ırmak geçiyor. Bir sürü ağaç var, kocaman kocaman. Hepsi senin olacak. Salıncaklar yapabileceksin. Anlamıyordu, anlamıyordu. Hiçbir ağaç Kraliçe Charlotte kadar güzel olamayacaktı. Ağaçları herkesten önce sen seçeceksin. Ayaklarına bakıyordum. Parmakları terliklerinden dışarı çıkıyordu. Bir ağaçtı o ama neredeyse hiç tanımadığım bir ağaç. Bir şey daha var, küçük şeker portakalı fidanını hemen kesmeyecekler. Kesildiğinde de sen çok uzaklarda olacaksın, fark etmeyeceksin bile. Hıçkırarak bacaklarına sarıldım. Bu artık bir şeye yaramaz baba, hiçbir şeye yaramaz. Benimkiler gibi yaşlarla dolan gözlerine bakarak bir ölü gibi mırıldandım. Onu kestiler bile baba. Benim küçük şeker portakalı fidanım kesileli bir haftadan çok oluyor. Son itiraf. Yıllar geçti sevgili Manuel Valadares, şimdi 48 yaşındayım ve zaman zaman özlemimde hep bir çocuk olduğum izlenimine kapılıyorum. Birden ortaya çıkıverecekmişsin, bana artist resimleri ve bilyeleri getirecekmişsin gibi geliyor. Hayatın sevilecek yanlarını bana sen öğrettin sevgili Portugam. Şimdi bilye ve artist resmi dağıtma sırası bende, çünkü sevgisiz hayatın hiçbir anlamı yok. Ara sıra sevgimle mutluyum, ara sıra da yanılıyorum, bu daha sık oluyor. O çağlarda, bizim çağımızda yani yıllar önce bir budala prensin mihrabın önünde diz çökmüş, budalanın gözleri yaşlarla dolarak ikonlara şunu sorduğunu bilmiyordum. Olup bitenleri çocuklara niçin anlatmalı? Gerçek, sevgili Portugam, bunları bana çok erken anlatmış olmalarıdır. Hoşça kal. Ubatuba 1967. Kitabın sonu.